Profesör Doktor Ekrem Buruk Ekinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Şimdi içinde bulunduğumuz takvim aslına bakarsanız pek çok önemli günü ve üzerine konuşulabilecek pek çok önemli tarihi barındırıyor. Bir kısmını konuştuk bu ay içinde, bir kısmını da önümüzdeki günlerde konuşacağız. Onlardan biri de özellikle uluslararası alanda Türkiye açısından zaman zaman ciddi problemlere yol açmış Ermeni meselesine ait günler içeriyor. Ermeni meselesi dediğimizde farklı bakış açıları var. Türkiye'de de dünyada da bunu bir gün olarak kabul eden, destekleyenler var. Ermenistan'a destek verenler var. Tam tersini söyleyenler var. Biz bu meselenin tarafsız tarihçi gözüyle bir Türkiye tarihindeki yerine bakalım istiyoruz.
Evet, hakikaten bu mevzuda konuşan çok, ciltlerle kitaplar yazılıyor. Bizim iç ve dış politikamızda ciddi bir mesele teşkil ediyor. Dünyadaki Ermeniler için tabii bu tarihi bir travmanın belki neticesi olarak bir mesele teşkil ediyor. Üzerine vazife olan olmayan herkes için bir mesele teşkil ediyor. Parlamentolar bugünle alakalı kararlar alıyorlar. Bu biraz da İkinci Cihan Harbi'ndeki Yahudi jenositiyle alakalıdır. Yani ondaki hassasiyeti başta göstermemenin getirdiği bir mahcubiyetin biraz da neticesidir.
Biraz vicdanlarını
vicdanları
sanki
teselli. Yani biz o kadar hassasız ki artık yani buna bile dikkatli davranıyoruz.
Bazen de fazla
kantanın topu taşıyor. Veya şöyle oluyor. Yani neticede tarihi inkar edemezsiniz, yaşanmış hadiseleri. Siz inkar etseniz de tarih bir gerçektir. Deve kuşu gibi. Ama her şeyi yerli yerine koymak lazım. Arka planını, ön planını, o hadisedeki bütün amilleri ortaya koyup bir tarafsız neticeye varmak lazım.
Şimdi aslında buna tarafsız olarak baktığınızda ve olayı ortaya koyduğunuzda kendi taraflarına çekmeye çalışan ve kendi taraflarından bakıp olayı gereğinden fazla büyütenlerin ya da yanlış tarafa yönlendirenlerin, evet, politikaya malzeme edenlerin de önünü kesmiş oluyorsunuz.
Tabii şimdi politikacılar hep bu işi tarihçilere bırakalım diyorlar. Bu doğru bir söz. Fakat tarihçilerin önünü kesmiyorlar. Yani tarihçiler ideolojik bakmak mecburiyetinde. Bazen baskı sebebiyle, bazen de yetiştirildiği ortam itibariyle her insan yaşadığı çevrenin bir eseridir. Yani kafasına yerleştirmiş çiplerle bakıyor. Bilim adamı bile olsa insan belli hususlarda bakıyorsunuz objektifliğini kaybediyor. Şimdi bu Ermeni meselesi, Ermeniler kim? Ermeniler Doğu Hristiyanlarından bir grup. Bunlar ne Ortodokstur ne Katoliktir. Hristiyanlık ikiye ayrılıyor. Doğu Hristiyanlığı, Batı Hristiyanlığı. Batı Hristiyanlığını bir çok iyi biliyoruz. Ne lazımsa Katoliklik, Ortodokslık ve Protestanlık. Üç mezhebe ayrılıyor. İşte Rusya, Balkanlar, Rumlar, Yunanlar, Bulgarlar, Romenler, Sırplar Ortodokstur. Fransızlar, İtalyanlar, İspanyollar, Portekizler, Avusturya, Macaristan, Çeko. Bunlar Katoliktir, Hırvatlar. Ve onun dışında kalan Kuzey Almanya, İngiltere, işte İsveç, Norveç onlar da Protestandır. Amerika'da da ciddi bir Protestan ağırlığı vardır. Ama bir de Doğu Hristiyanları var. Bizim daha iyi bilmemiz gereken ama hiç bilmediğimiz Doğu Hristiyanları.
Bize aslında kültür olarak
çok yakın,
da daha
beraber
yakın.
Yaşamışız. Yıllarca bizim vatandaşımız olmuş. Ve hala daha devam eden meseleler var. Mesela Ermeniler, Süryaniler, Maroniler, Nasturiler, Kıptiler, Asuriler. Bunlar bizim coğrafyamızın...
Bazılarının ismini bile eminim bilmeyenler vardır değil mi?
Şimdi Hristiyanlık ilk asırda ikiye ayrıldı. İsa peygamberdeki uluhiyet sıfatlarının yani işte ölüleri diriltme, hastaları iyi etmek ki biz Müslümanlar bunu kabul etmiyoruz. Uluhiyet sıfatı hiçbir insanda olamaz. Bu sıfatların onunla bir olduğumu, ayrı olduğumu münakaşası çok lazımmış gibi. Bir diyenler bir grup oldu, ayrı diyenler bir grup oldu. İşte Batı Hristiyanları ayrı diyenlerdir. İki ayrı kişilik var. Zeytinyağı ile su gibi karışmış ama ayrı. Doğu Hristiyanlar da der ki sütteki yağ gibi birleşmiş. Fark bu, inanç farkı. Tabi bu her şeyi tesir ediyor, ibadetler her şeyi tesir ediyor. Süryaniler, Maruniler, Maruniler bugün Lübnan'da ekseriyeti teşkil eden Hristiyanlardır. Vaktiyle Osmanlı vatandaşıydı biliyorsunuz. Süryaniler Suriye'deki Hristiyanlardır. Türkiye'de de bir miktar Süryani var. Eskiden daha çoktu. Ermeniler malum Anadolu'da çok kalabalık olarak yaşayan bir topluluk idi. Nasturiler, Hakkari ve Kuzey Irak'ta çok yaşayan kalabalık bir topluluktu. Şu anda Asuri diye biliniyor veya Keldani diye biliniyor. Irak'ta şimdi Türkiye'de Asuri hemen hemen kalmadı. Ve Kıptiler Mısır'ın Hristiyanları. Şimdi bu toplulukların hepsinin ortak noktası inanç esaslarıdır. Bunlardan Ermeniler bizim için emniyet taşıyan en eski Hristiyan topluluk. Yani Hazreti İsa zamanında Hristiyanlığa girdiği söyleniyor kavim olarak. Çok eski bir Hristiyan topluluğu. Gregorian derler onlara. Çünkü Aziz Kirkor Bunlara Hristiyanlığı ilk defa öğretmiş. Gregorian mezhebi ayrı bir mezheptir. Ben böyle Ermeni meselesiyle alakalı konuşan kelli felli adamların, Ermeniler Ortodoks olduğu için Ruslar onları destekliyor dediklerine çok şahit oldum. Ermeniler Ortodoks değildir. Büyük bir yanılgı bu. Hiç Ortodoks Ermeni yok. Gregorian'dır Ermeniler. Katolik Ermeni var ama. Adana ve civarındaki Ermeniler Fransızların tesiriyle Katolik olmuşlardı bugün. Çok az Protestan Ermeni var. Ama Ortodoks Ermeni yoktur. Birbirlerini hiç sevmezler.
Çünkü tabii inanç ayrı. İnanç ayrı.
Ayrı yani, din olarak görürler birbirlerini.
Tabii bir ayrılma sebepleri zaten evet. Yani birbirlerinin zıttı.
Şimdi Ermenilerin ana yurdu bugünkü bizim Doğu Anadolu ve Kafkasya'ya uzanan bir coğrafya. Ama şimdi ana yurt olmak demek orada mutlaka bir devlet kurma hakkı insanlara vermiyor. Bunu da altını çizelim. Zaman içinde Bizanslılar Ortodokstu. Ermenileri hiç sevmezlerdi ve Anadolu'ya yayılmalarına mani olurlardı. Müslümanlar Anadolu'yu fethettikten sonra ezümle Türkler Ermenilere hürriyet getirdiler. Bunu da tekrar altını çizmek lazım. Bunu Ermeniler de zaten söylüyorlar. Ve Ermeniler Anadolu'nun her yerine yayıldılar. Ermenilerin Anadolu ve Rumeli'deki varlıkları Türklerin gelişinden sonradır. Bizansların müsaade etmediği bir şeyin önünü kestiler.
Ve aslında Türklerin Anadolu'da kalkınmasının sebeplerinden biridir Ermeniler aynı zamanda değil mi?
Şimdi Ermeniler niye başka memleketlere gidiyor? Çünkü Ermenilerin bir ruhsiyeti var. Ermeniler medeni bir millettir. Esnaf. Sanatkar. Bütün sanatları hemen hemen Anadolu'da. Hatta dünyanın her yerinde Ermeniler bilirler. Ve hatta herkes de onlardan öğrenmiştir. Benim bir terzim vardı. Ustası Ermeniydi mesela. Saat tamircisi vardı. Ustası Ermeniydi. Onlardan öğrenmişler. Bu tabii onlar için bir avantaj hasıl ediyor. Ekonomide ve sosyal hayatta bir avantaj hasıl ediyor. Ve hiçbir yerde ekseriyeti teşkil etmeyecek şekilde de dünyaya yayılmış. Yahudiler gibi. Anadolu'nun her şehrinde.
Duvarcı ustasından tutun
duvarcıdan
da.
Duvarcıdan tutun saatçiye kadar. Terziden tut. Her usta o zaman, hatta babaannem demişti ki Ermeniler sürgün edildikten sonra atlara nal çakacak kimse bile kalmadı. Yani ekonomi büyük bir darbe aldı. Çünkü sanatları yapanlar onlar.
Hiç öğrenmemiş mi onunla beraber yaşayan? Şimdi İhtiyaç
şöyle,
mı duymamış?
İhtiyaç duymamışlar. Şimdi bunu yapan insan varken ve bu artık babadan, biliyorsunuz eskiden sanatlar babadan oğula intikal ediyor. Yani bir aile işi gibi oluyor. Varken sizin tutup da, hatta ben bir hadise anlatayım. Bizim bir akrabamız vardı Yusuf Bey diye. Manifatura dükkanı var. Zengin bir adamdı. Başka işleri de vardı. Oğullarından bir tanesi biraz çapkıncaydı veya biraz haşarıydı. Oğlum dedi şu dükkanda bari otur dedi yani. Sıkılıyorsan. Babacım dedi teessüf ederim ben Kirkor muyum dedi. Artin miyim dedi. Yani Ermeni miyim ben dedi dükkanda oturup da kumaş arşınlıyım dedi. Yani yakıştıramadı kendisine. Evet.
Evet. Halbuki onu öğrenmiş olsaydı.
Öğrenmiş olsaydı yani tabi başına çok işler geldi ayrı bir mesele. Şimdi yani bu bir bakış açısıdır. Bunu suçlamanın da gereği yok ama bu bir realitedir. Şimdi bu Ermenileri bütün Anadolu'ya yayılmalarına netice verdi. Anadolu'nun her kasabasında 3-5 aile ve bir Ermeni mahallesi var. Bunlar sanatkarlıkla meşguller. İkincisi Türkler Ermenilerle savaşmadığı, onların devletlerini yıkmadığı için Ermenilerle Türkler çok iyiler. Dünyada ayrı kültürden olup da ayrı dinden olup da en iyi olan iki millet söyleseniz Türklerle Ermeniler.
Şimdi mesela tarihe baktığınızda ya da dizilere mesela diyorsunuz ki işte bu tarihi eseri niye Ermeni yapmış? Hmm. Niye Ermeni paşa olmuş? Niye saraya bu kadar yakın
niye
girmiş?
Olur, Osmanlı değil mi?
Şimdi şu anda bu aramızdaki oluşturulan cephe sebebiyle baktığınızda ya işte diyor evet. Ne işi var onun orada? Halbuki eski yaşam biçimi böyle değil.
Değil. Bir de onlar gayet tebaayı sadıka. Sadık vatandaşlar vergilerini veriyorlar. Hiçbir problem çıkartmıyorlar. Ve senden benden çok daha fazla ekonomiye katkıda bulunuyorlar.
Evet. Değil mi? Öyle evet, bir özellikleri var. Çok çalışkan, evet. Çok sadıklar
yani
işlerine.
O her zaman herkesin altını çizdiği bir husustur. Çalışkan bir millet. Öteden beri böyle alışmışlar. Hakim olmadıkları için hakim Bizans'ta, İran'da hep. Yani çok az küçük Ermeni krallıkları var ama bu Ermeni krallıkları İran'a bağlı veya Bizans'a bağlı. Müslümanların fethinden sonra Müslümanlara bağlandılar. Bu küçük Ermeni krallıkları sebebiyle bunlar hakim değil hep. Normal sosyal vatandaş olarak yaşadılar. Bu da onların ekonomide, sanatta ileri gel. Yahudiler gibi. Yahudiler hiçbir yerde devlet hakimiyeti olmadığı için ticaret onların önü açık olan yer ticaretti. Ve orada yükseldiler ve bunda da hakikaten isim yaptılar. Netice asırlarca Ermenilerle böyle bir hayat yaşadık. Hatta İstanbul fethedildiği zaman Fatih Sultan Mehmet bir şehrin kalkınması için Ermeni nüfusun olmazsa olmaz olduğunu bildiği için Ermeniler getirdi, yerleştirdi İstanbul'a zorla.
Tabii.
Ermeni
düşünsenize,
kurdu.
Yani şeyi düşünsenize, o güne kadar Anadolu'da yayılmanıza engel olan bir imparatorluk, evet. Bir devlet yıkılıyor ve siz onun kalkınması için özel olarak getirip yerleştiriyorsunuz.
Osmanlı'nın şeyi budur, bakış açısı budur. Evet, yani aldığı yeri imar eder. Moğol gibi yakayım, şan alayım demez. Bir Ermeni patrikliğini biliyorsunuz Fatih Sultan evet. Mehmet kurdu. Rum patrikliğini, yani bugün Fener denilen Rum patrikliğini Fatih Sultan Mehmet kurduğu gibi onlar Osmanlı müessesesidir. Şu anda en eski devlet müessesesi nedir diye sorarsanız Rum Patrikliği, arkasından Ermeni Patrikliği gelir. Fatih Sultan Mehmet'ten kalma, hakikaten oradan kalma. Yani İstanbul Üniversitesi gibi değil. Onu 1453 yazmışlar. Hiç alakası yok. 33'te kuruldu 1933. Bu patrikhane Osmanlı'dan kalmadır.
Bir Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi çekişmesi mi görüyorum sanki?
Hayır, bu bir hakikattir. İstanbul Üniversitesi'ni Darülfünun adıyla Sultan Abdülhamit 1880'de kurdu. Adını 1930'da değiştirdiler ama her şeyini değiştirdiler. Yani artık yeni bir üniversite oldu İstanbul Üniversitesi adıyla. Hocaların isimleri, her şeyi değişti. Hatta kadroyu bile biliyorsunuz çıkardılar. Yeni bir kadro getirdiler. Onun için İstanbul Üniversitesi 1933'tür. Çok acı ama böyle. Kapısına 1453 yazmayla olmuyor. Nerede sizin 1453'ten kalma binanız? Nerede sizin 1453'ten kalma bir geleneğiniz var mı? Yok, hiçbir geleneğiniz yok 1453'ten kalma. Ne bir yazı, ne bir cübbe, ne bir merasim, hiçbir şey yok. Avrupa'da yazıyor 1100 diye ama 1100'den kalma en azından bir geleneği var yani. Binası yoksa bile, ki bina kalmayabilir.
Bina kalmayabilir.
Bir geleneği var. Diyor ki bu 1100'den beri bu iş böyledir diyor mesela. Böyledir. Şimdi
Ermeniler... En eski kurum o zaman Ermeni Patrikliği.
Yani en eski kurumlardan bir tane. Ordumuz tabii en eski onda. Hunlar'da kalma.
Tabii ama onu dışarıda tutuyoruz. O yani halbuki İstanbul'un o fethiyle beraber yani diye
ordu
başlayan.
O da yanlış. O ordunun diğer kurumlar üzerindeki üstünlüğünü tebarüz ettirmek için uydurulmuş bir şey. Hunlar kurmuş orduyu. Ona bakarsan Türkiye'de Hunlar zamanından kalma devlet. Bu çok saçma bir şey. Ordumuz...
Ama bir devlet geleneği var. O zaman en sadık olan var. Odur yani.
1829'da kuruldu. Türk ordusunun kuruluşu 1829'dur. Sultan II. Mahmut kurdu bu orduyu. Şu andaki orduyu kuran Sultan II. Mahmut'tur.
Yeniçeri
kaldırdı bu ordu. Evet. Ve tıp fakültesini Sultan Mahmut kurdu. O da öyle. Yani mektebi mülki ondan kalma mesela. Yani bu üniversiteden önce bunlar var. Bunları sayarsanız o zamandan kalma.
Ama İstanbul fethedilir, fethedilmez. İlk oluşturulan kurumlardan bir tanesi Rum Patriği.
Çünkü ihtiyaç var. Rum vatandaşlarınız var. Onlarla muhatap olmanız lazım. Onların işlerini görmeniz lazım. Onlarla devlet arasında bir irtibat kurmanız lazım.
Ondan önce...
Patrikhane kapanmıştı. Katolik Ortodoks ihtilafından dolayı patrikhane kapanmıştı. Patrik yoktu İstanbul'da.
Zaten herhalde o birkaç yıl daha İstanbul fethedilmeseydi...
Rumlar Katolik olma ihtimali vardı. Ve iç savaş çıkardı. Gene Türklerin olurdu. Çünkü İstanbul'da ciddi bir problem vardı. Halk Türkleri neden isteyerek karşıladı? Dinlerini korumak için. İstanbul'un fethinde... Bu da çok kişi tarafından dile getirilmiyor. Türkler kimlerle savaştılar? Katoliklerle. Savaşanlar Katolik'ti. Ortodokslar çok çarpışmadılar. Ortodokslar Türklerin geldiğini istiyordu. Neden? Çünkü imparator çaresizdi, Ortodoks ama Katoliklere meylediyordu. Yani bilse ki memleketini kurtaracak Türklerden Katolik olmaya razıydı. Halk razı değildi. Halk razı değildi, onun için halk Türklerin geldiğini istediler.
Zaten hükümdar da öyle bir girişimde bulunuyordu herhalde.
Bulunuyordu, evet.
Bulunmak üzereydi.
Kardinal külahı görmektense Türk sarığı görmeyi tercih ederiz dediler. Notaras adında bir meşhur başbakan, ben dedi evet Türkleri de istemem ama kardinal külahını
yani
hiç istemem.
İkisinden birini
çünkü
tercih edeceksin.
O benim dinimi bozar, Türkler bozmaz. Türkler bana hakim olur, vergi alır falan filan. Ama benim dinimle uğraşmaz. Ama Katolik gelirse benim dinimi yasak.
Tabii o süreç içinde o dinin eriyeceğini, inançlarının biteceğini biliyordu.
Bu çok akıllıca ve realist bir husustur. Şimdi patırsızca geçen bir Ermeni-Türk beraberliği var. Ne zamana kadar? 1878 yılına kadar. Şimdi biliyorsunuz Fransa ihtilalinden sonra milliyetçilik cereyanları yayıldı. Osmanlı Devleti güçsüzdü, artık eski gücünü kaybetti. Balkanları yutmak isteyenler, Fransız, İngiliz olsun, Rus olsun bir plan kurdular.
Bir parantez açacağım. Buyurun. Şimdi aslında bu rüzgarın bizi nasıl etkilediğini anlamak için soruyorum. O güne kadar Ermeniler, Rumlar, yani bizimle beraber yaşayanlar ve teba olarak tırnak içinde kendini ifade edenler başka bir millet olduğunu, bir devlet kurmaya hakları olduğunu ya da kurmaları gerektiğini ya da kurabileceklerini düşünmemişler miydi?
Hayır.
Ya da nasıl bir yaşam biçimi şimdi, vardı ki bu kadar çabuk etkilendiler?
Şimdi millet tabiri var ama bizim anladığımız manada değil, millet din demektir. Rum milleti dedim, Ortodokslar anlaşılıyor. Ermeni milleti, Ermeniler, Yahudi milleti. 3 tane millet var Osmanlı'da. Millet din demek. Bütün Ortodokslar Ortodoks milleti olarak kabul ediliyorlar. Ve tabii böyle olunca da aralarında ihtilaflar oluyor. Bu da zarar vermiyor. Bir ikincisi devlet kurmayı düşünemezler. Çünkü devlet yıkılmış. Nasıl kuracak, nasıl edecek? Elinde öyle bir imkan yok. Milliyetçilik şuuru yok. Din şuuru önde.
Yani mesela işte, diyelim ki Ermeniler için şimdiki Ermenistan sınırlarından bahsediliyor.
Evet.
Sınırlar aynı olmasa bile...
Ermeniler için hiç mümkün değil. Çünkü Ermeniler bütün Anadolu'ya yayıldığı için hiçbir yerde ekseriyet değiller. Rumlar için mümkün. Rumların ekseriyette olduğu yerler var. Rumeli'de olsun. Bulgarlar için var. Nitekim de olmuştur. Zaten problem biraz da onunla alakalı, bir Ermeni meselesi. O zaman bunlarda din şuuru var. Elbette Türklerden hoşlanmıyor olabilirler. Ayrı din mensupları ve hakimler. Memurlar vergi alıyor. Belki arada kötülük de yapmış olabilirler. Bunlar normal. Sevmezler ama tercih ederler. Yani Türklerin idealini yaşamayı tercih ediyorlar. Ehven.
O zaman şöyle söylemek lazım galiba. O zamana kadar insanlar bir millet çatısı altında toplanmaktansa... Yok. Yani ben Türk'üm demekten ya da ben Ermeniyim demekten çok... ben Müslümanım.
Öyle geçiyor.
Demeyi, Hristiyanım, evet, demeyi tercih ettiler. Mesela ve şimdi, bunu koruyabilmek, evet, için de millet şuurundan fedakarlıkta bulundular, evet, ya da onu geri planda bıraktılar.
Kavim şuurundan uzak durdular. Şimdi bir Rum, ben bir devlet kurmak istiyorum derse tek başına kuramaz. Bulgarlarla, Sırplarla beraber olsa onları zaten istemiyor. Onlarla geçinemiyor zaten. Tarihi başka komşuluk problemleri var. Aynı dinden ama. Yani Rum, Makedon, Bulgar, Sırp da birbirinden hoşlanmıyor. Yani onlar da çok iyi değiller birbirleriyle. Hı hı. Komşuluk sebebiyle, başka sebeplerle. Onun için bu çok kolay bir şey değil. Öyle bir şey de düşünülmüyor zaten. Akıllarına da gelmiyor. Bir de Osmanlı bir sistem kurmuş zaten. Her milletin işe yarayan çocuklarını devşiriyor. Hı hı. Yani onlara liderlik edecek zaten kimse yok o işlerde. Ama Fransa ihtilaline gelince iş değişti. Osmanlı Devleti artık Rusya güçlü bir figür. Komşunuz. Çok büyük emelleri var topraklarınızda. Ve Rusya'ya yenildi Osmanlı Devleti defalarca. Arkasından Fransa ihtilali. Fransa ihtilali her yere... milliyetçilik denilen kavmiyetçilik aslında cereyanını neşretti. Bundan en çok tesir gören Türk Osmanlı Devleti oldu. Çünkü Osmanlı Devleti'nin pek çok kavim yaşıyor. Ve bunları da Rusya destekliyor. En çok Ortodokslar bizde yaşıyor. Onları da Rusya destekliyor. Biliyorsunuz önce Yunan, arkasından Sırp, arkasından Roman isyanları oldu. En son Bulgar isyanıyla bu dört devlet, buna tabii Karadağ'da eklerseniz beşi, Osmanlı Devleti'nden ayrıldı. Şimdi bu tabii sancılı bir ayrılma oldu. Çünkü burada Türkler de yaşıyordu. Müslümanlar da var, Boşnaklar var, Arnavutlar var, yani başka dinler de var. Homojen bir yapı yok. Çok büyük acılar ve sıkıntılar yaşandı. İşte Yunanistan bağımsız oldu, Sırbistan, Karadağ, Romanya ve en son Bulgaristan. Ama siz gelin de hem onların halkına sorun, hem orada yaşayan Müslümanlara, evet, sorun. Bu nasıl oldu? Çok sancılı bir şekilde oldu. Yani milletin bir devleti olacak diye millet... Halk çok büyük acılar çekti.
Tabii şimdi mesela Ermeniler açısından bakıyoruz. Orada Balkanlarda yaşayan Türkler açısından hiç kimse bakmıyor olaya. Evet,
orada yaşayan Ermeniler için de bakmıyor. Çok Ermeni var Rumeli'de.
Tabii.
Onlar memnun değil ki. Onlar biliyorlar ki Türkler gelirse biz yaşarız. Ortodokslar gelirse ölürüz. Çünkü onlar çok düşmanlar. Onu biliyorlar. Evet.
Ama bir taraftan da onlar destekliyor. Mesela Rusya ayağıyla Ermenileri yine destekliyor.
Ha, o şimdi bu tarafta. O, evet, ayrı bir perde. Evet. Şimdi gelelim Ermeniler. Ermeni meselesi tamamen bundan ayrı. 1878'de... Osmanlı-Rus Savaşı oldu. Osmanlılar Ruslara yenildiler. Çok ağır bir mağlubiyet oldu. Biliyorsunuz bu mağlubiyetin neticesinde biz Sırbistan'ı, Karadağ'ı ve Romanya'yı o zamana kadar bize gene bağlıydı. Gene otonomdu ama bağlıydı. Tamamen kaybettik. Bulgaristan'da bir otonom krallık kuruldu. Bulgaristan o zaman Osmanlı vilayetiydi. Yani Rumeli'nin pek çok yerini biz aslında fiilen kaybettik. Kars, Ardahan, Batum, Doğu Bayezid, Ahıska elden gitti. Ve bunun arkasından Kıbrıs, Mısır ve Tunus da işgal edildi. Yani çok ağır bir fatura. Şimdi bu harbi bitiren anlaşmada, yani bu Ermeni meselesiyle çok alakalı olduğu için söylüyorum. Berlin Anlaşması imzalandı. Berlin Anlaşması'nda bir madde var. Orada diyor ki Osmanlı hükümeti, ben Ermenilerin Doğu Anadolu'da 6 vilayette, yani ekseriyette oldukları 6 vilayette, ekseriyette derken yarıdan fazla değiller, sayıca çok oldukları 6 vilayette, vilayatı sitede Ermenilere otonomi vermeyi kabul ediyorum. Muhtariyet. Şimdi muhtariyet şöyle. Ermenilerin kalabalık olduğu kasabalarda belediye başkanı onlardan, kaymakam onlardan tayin edilecek. Polis gücünde nüfusa göre Ermenilerin şeyi olacak. Taşra parlamentolarında Ermenilerin azaları olacak. Otonomi bu demek.
Bir tür eyalet.
Eyalet. Muhtar eyalet. İmtiyazlı eyalet olacak. Osmanlı Devleti bunu kabul etti.
Ve?
Ama tatbik etmedi. Sultan Abdülhamit bunu tatbik etmedi. Çünkü bunu tatbik etmenin Rumeli'de yaşananların çok daha acısının bir tekrarı olacağını biliyordu. Bütün Ermeni meselesi işte bu Berlin Anlaşması'ndan doğdu.
Peki detaylarına döneceğiz Berlin Anlaşması'nın ve bugüne süren etkileri, bugüne gelen etkileri nelerdir? Konuşacağız kısa bir aradan sonra. Berlin Anlaşması ve Türk-Ermeni ilişkileri açısından ortaya koyduğu sonuçlar.
Evet, Berlin Anlaşması'nın Ermenilere muhtariyet, otonomi tanınmasını öngören bir maddesi var. Bu maddeyi Osmanlı hükümeti tatbik etmedi. Tabii bu da ona çok pahalıya mal oldu. Sultan Abdülhamit bunu tatbik etmedi. Neden tatbik etmedi? Sultan Abdülhamit bir Ermeni düşmanı değildi. Yani padişah hiçbir kavminin düşmanı olmaz. Onların iyiliğini ister. Ama şimdi şöyle bir durum var. Doğu Anadolu'da vilayet-i sitte dediğiniz işte Bitlis'te, Van'da, Erzurum'da, Elaziz'de, Erzincan'da Ermeniler çok ama ekseriyette değiller. Yarıdan fazla değil. Nüfusun ekseriyeti Türk ve Kürt. Müslümanlar yani. Hı hı. Şimdi siz onlara muhtariyet verdiğiniz zaman bu başka problemleri beraberinde getirecek. Yani kavimler arasında o zamana kadar normal bir yaşantı varken bu devamlı bir husumet ve rekabet.
Ermeni lehine kayacak.
Tabii kayacak ama belki de Ermeni lehine olacak. Nitekim oldu. Nitekim oldu. Normalde şimdi gayet güzel herkes işinde gücündeyken Ermenilerle Müslümanlar rekabete girecek. Halbuki imparatorluklarda farklı kültürler birbirine rakip olarak yaşamazlar. Ayrı kompartımanlarda yaşarlar. Bir Ermeni'nin en büyük emeli nedir? Ermeni patriği olmaktır. Sadrazam olmak değil. Öyle olduğu için birbirleriyle çekişme olmaz. Ulus devlet gibi değil. Herkes kendi problem olmaz. Ama şimdi siz eğer muhtariyet verirseniz orada Türkler ekseriyette mutlaka rekabet olacak. Mutlaka ve sıkıntı bu bir. İkincisi Rusya yukarıda bekliyor. Rusya'nın bir planı var biliyorsunuz. Batum tarafından girip Ermenilerin sayıca çok oldukları işte Erzurum, Erzincan, Kayseri, Sivas, Elaziz, Adana'dan Akdeniz'e çıkmak.
Bu sıcak denizler meşhur tarih kitaplarındaki.
Evet, ihtiyacı var çünkü yani denizlere hakim olmayan dünyaya hakim olamaz. Baltık senin elinde ama Baltık bir şey ifade etmiyor. Yok. İngiltere onun için dünyaya hakim. Fransa dünyaya hakim. Sen değilsin. Rusya'nın emeli bu. Normal bu emel. Tek yolu da bu. Başka bir yolu yok bunun.
En kısa yolu diyelim.
Kısa yolu bu. Hı-hı. Balkanlardan inmeye çalışıyor ama ona da İngiltere Fransa müsaade etmiyor. Yani Balkanlarda mesela Bulgaristan, Romanya, Yunanistan onun adamı. Hı hı. Ortodok. Oradan inebiliyor. Ama Avrupa devletleri Yunanistan tahtına bir Alman, Bulgaristan tahtına bir Alman, Rum tahtına bir Alman getirdi. Sırp krallarını da kendileri desteklediler o tarafa karşı. Zaten Hırvatistan Katolik, Almanya destekliyor. Rusya'nın önünü kesti
orada. Hareket alanı yok orada.
Bugün de öyledir. Bakın Balkanlarda problem çıktı. Almanlar hemen Hırvatlarla Slovakları, Slovenleri destekledi. Niçin? Rusya inmesin diye. Rusya Sırpları destekledi. Arkasından neler oldu? Mesela Bosna öyle problem olmadığı için kimsenin derdi değil. Bosna mahvoldu gitti. Bosna kimse desteklemedi. Orada problem yok çünkü problem. Sonra Kosova meselesi çıktı. Kosova meselesinde de hemen Birleşmiş Milletler oraya çöreklendi. Kosova'yı Ruslara yani Sırplara yedirmedi. Neden? Oradan çünkü şey inme imkanı var.
Adriyatik.
Şimdi kaldı Karadağ. Karadağ'da Sırbistan biliyorsunuz aynı devletti. Hı hı. Karadağ da Sırptır. Sırbistan da aynı ırk. Bir eskiden ayrıydı. Bir plebisit yapıldı ve Karadağ Sırbistan'dan ayrıldı. Ve böylece şu anda Sırbistan'ın Akdeniz'e, Adriyatik'e hiçbir limanı yok. Dolayısıyla Rusya'nın Akdeniz'de hiçbir limanı kalmadı. Tek bir tane bile. Bunlar milletler arası münasebetler. Bosna'ya acımayan Birleşmiş Milletler Kosovalılara acıdılar. Hmm. Niçin acıdılar?
Müslüman olduğu için değil.
Rusya oradan aşağı inmesin diye. Neler neler. Aynı şey bu eskiden de döndü. Rusya dedi ki burada Ermeniler var. Evet Ermenilerimiz aynı mezhepte değiliz ama ben Ermenilere şirin gözükürüm. Hami rolü takınırım. Ermenileri kayırırım. Buradan aşağı Ermeniler takmadılar. Mesela dedi ki göç eden Ermenilere para vereceğim. Vermedi. Gitmedi hiçbir Ermeni. Bu sefer ne yapabilirim dedi. Bu da bir oyun biliyorsunuz. Ermenilerle Türkleri birbirine düşmek çok kolaydır. Aynı köyde yaşıyorlar bazısı. Yakın köylerde yaşıyorlar. Gidin bir Ermeni köyünde bir samanlığı yakın. Ermeni de gelip sizin samanınızı yakacak. Bu iki köyün çarpışmasına.
Bu kadar kolay.
Tabii çok kolaydı. Eskiden çok. Şimdi bile öyle. Savaş, maç yüzünden iki devlet birbiriyle savaştı biliyorsunuz. Bolivya ile Uruguay. Bizde Sivas ve Kayseri maç yüzünden birbirine girdi. Yıllarca otobüsler birbirine gidip gelemedi. Çalışamadılar. Böyle yani. İnsanlar böyle. Ve Anadolu'ya bir, Doğu Anadolu'ya bir ateş saldı. Bu şekilde. Arkasından devlet korktu. Ermenilerdeki silahları topladı. Hani isyan olmasın. Hmm. Bu sefer Ruslar Ermeni gençlerine silah verip Rusya'da eğitim yaptırdılar. Taşnak ve Hınçak adında iki tane komite kurdu. Biri sağcı, biri solcu. Bakın sağcılar bir tutsun, solcular bir tutsun. Açıkta kalmasın. Yani hiçbir Osmanlı yanında olmasın diye.
Buna rağmen
Ermeniler üçe bölündüler. Hınçakçılar yani barışçı yollarla muhtariyet isteyenler. Taşnakçılar yani savaş yoluyla isteyenler. Ve Osmanlı'ya sadık kalanlar. Eski düzeni isteyenler. Ekseri Ermeni zenginleri Osmanlı yanında oldular. Okumuşları barış yoluyla otonomi, ayak takımının serserileri de taşnakçı oldular. Ermeniler böyle bölündüler. İşte ondan sonra biliyorsunuz Ermeni meselesi başladı. Sultanahmet zamanında isyanlar, askere gitmeme, asker kaçakları, epey bir problem. Ve bu tabii Ermeni isyanları veya Ermeni kıyamları çok kanlı bir şekilde bastırıldı.
Peki bu politikayı göremedi mi?
Gördü Sultanahmet ama tutamadı. Sabun elinizden kaydığı zaman nasıl tutacaksınız? Mecbur tutacak artık. Hmm. Sabunun ucundan tutabilir misin?
Tabii başından bir Berlin Anlaşması'ndan işe bakmak lazım. Yani bunu neden imzaladılar?
Sultanahmet, ama mecburdu. O, yani Ruslar Yeşilköy'deler. Mecbur kaldı. Onu şöyle düşündü. Yani ben Osmanlı'nın bütün usulü oydu. Şimdiye kadar yapılan bütün Avrupa baskılarını hep geçiştirmiştir Osmanlı Devleti. Mesela ben size misal vereyim. Niçin Osmanlı mahkemelerinde Hristiyan hakim yok? Sizin vatandaşınız değil mi? Nüfusunuzun yarısı Hristiyan diyor Avrupalılar. Görünüşte haklı ama bu hukuk sistemine uymuyor. Ne yaptı Osmanlı? Mahkemeleri ikiye ayırdı. Şeriat mahkemeleri ve normal mahkemeler. Şeriat mahkemeleri evlenme, boşanma gibi dini meselelere tahsis etti. Oraya zaten gayrimüslimin gelmesi beklenmiyor. Çünkü gayrimüslimin zaten kendi mahkemesi var. Diğer alışveriş, ticaret mahkemelerine ise bir Hristiyan ağza tayin etti. Avrupalıları susturabilmek için. Bir de Müslüman ağza tayin etti. Nüfus eşit ya. Bir de başkan var. Başkan kim? Müslüman.
Müslüman.
Çoğunluk kimde? Müslümanlarda. Ama Avrupalı'nın dediği oldu mu? Oldu. Balıkçı Yorgi'yi, meyhaneci Yani'yi mahkemeye ağza tayin etti mi? Etti. Avrupa hep oyalama. Yani,
ama işte bu çözüm değil.
Değil ama yani, ne yapsın?
Çünkü oraya şikayet için gelen vatandaşın problemi çözülmediğinde kar topu gibi büyüyerek tekrar dönüyor.
Ama ne yapacaksınız? Siz güçsüzsünüz. Size deklare edilen bazı, empoze edilen bazı hususlar var. Bunların bazısı tamam. Ama mesela şeyi kaldıracaksınız dedi. Cizyeyi, Hristiyanlardan alınan vergiyi kaldıracaksınız. Bu aşağılayıcı bir şey. Peki dedi Osmanlı. Kaldırdı. Yerine bedeli nakdi askeriye koydu. Askerlik bedeli.
Gitmeme bedeli.
Adını değiştirdi. Böyle böyle çözmeye çalıştı. Ne yapsın? Güçsüzseniz taviz de vermiyorsunuz.
Bypass
yapmaya çalıştı. Aynı şekilde Sultanahmet dedi ki ben Ermenilere hoş tutarım. Zaten bir problem de yok. Bu zamanla unutulur. Ama olmadı. İşte Hamidiye alaylarını kurdu. Rusların bir muhtemel işgaline karşı. Bu sefer Hamidiye alaylarıyla Ermeni çeteleri bir araya karşı karşıya geldiler. Yani kolay bir şey değil bu politikayı yürütmek. Hele Orta Doğu çok enteresan bir politika. Neticede Sultanahmet bir şekilde tahttan indirildi. Sultanahmet'in tahttan indirilmesi Ermenilerin ciddi bir rolü vardır. Bilhassa Katolik Ermeniler Jön Türklere çok yardım ettiler. Yahudi lobisi bir taraftan etti biliyorsunuz. Filistin'de yurt kurmak istedikleri için ona mani oldu. Onu da mesela hep öyle bypass etti. Oraya Yahudi yerleşmesini engelledi. Bilmem yani önleyemeyeceği şeyleri başka engeller çıkarıp önlemeye çalıştı.
O an üretebileceği politikayla evet. Yapabilmeye çalıştı. Çünkü askeri gücü işte oraya yetebilmek,
evet.
Sorunları çözebilmek kolay değildi.
Yani verseydi mesela Filistin'de bir Yahudi devlet, onlar da otonom bir devlet istiyorlardı zaten, müstakil değil. Belki tahtını korurdu. Ama o zaman başka şeylerden fedakarlık etmez ve çok daha büyük bir kıvılcım, yangın ortaya çıkaracağınızı düşündü. Bu da neticede bir politik düşüncedir. Ne yapabilirsiniz? Bir karar vermeniz lazım. Doğru diye bir karar veriyorsunuz.
Şimdi bakıp öyle değil de böyle yapsaydı
kolay
diyebiliyoruz
değil.
Ama
tabii onun kim bildiği bizim bilmediğimiz neler vardı. Ve neticede bu Ermeni meselesi doğmuş olarak Sultan Abdülhamit tahttan indirildi. Ermeniler çok sevindiler, dediler ki Doğu Anadolu'da bize bir yurt, müstakil bir yurt imkanı doğdu. İddiaçılar bunu verecekler.
Peki orasını kendilerine yurt olarak kabul ettiler.
Çünkü o tarihi bir geleneği var onların. Yahudilerin Filistin'de nasıl arz-ı mevut diyorlar. Hı. Ermeniler de diyor ki evet biz her yerdeyiz ama Doğu Anadolu, Erzincan, Erzurum, Kars, Bitlis, Van, Elaziz bizim öteden beri vatanımız. Biz orada kiliselerimiz var. Sizden önce biz oradaydık. Doğru mu? Doğru. Ama şimdi öyle değil. Biz de orada otonomi istiyoruz. İttihat ve Terakki önüne gelince yani iş başa düşünce, yük sırtına binince hakikati anladı ne olacağını ve Ermenilerin bu taleplerini safsaklamaya başladı. Bu sefer Ermeniler
oyalandıklarını
anlayınca büyük devletlere müracaat ettiler. Şimdi İttihat ve Terakki Almanya'nın yanında ama karşısında İngiltere var, Fransa var, Rusya var. Bu üçü de Ermenilere desteklediler. Ne derse Ermenilere taahhütte bulundunuz, vermediniz. Arkasından Ermenilere zulmettiniz. Halbuki bu Ermenilere zulüm değil, bir patırtıydı. Tamam bu patırtıda belki nispetsiz güç olmuş olabilir. Belki Ermeniler daha çok zarar görmüş olabilirler. Bunun benzeri. De Rumeli'de Türkler yaşadılar.
Türkler yaşadı. Onu söylemeye çalışıyorum. Daha fazlasını
yaşadılar. Türklerin silahları yoktu.
Tabii.
Şehirliydiler. Öbürleri şu anda Kerkük'te aynı şey. Türkler şehirli mesela orada. Kürtler köylü, köydeler. Bu bir problem. Yani güç bakımından.
Kendini savunmak
için. Müdafaa bakımından. Rumeli'de bunu Türkler her yerde yaşadılar. Sırbistan'da yaşadılar. Romanya'da çok Türk yok. Dobruca'da, Bulgaristan'da, Mora'da. Mora'da Türkler nereye kaçabilir? 10 bin Türk öldürüldü Yunan isyanında. Kadın, erkek, çoluk, çocuk. Teslim oldukları halde. Kılıçdaroğlu, bütün Avrupa bile buna pes dedi yani. Bağımsızlık için bu da yapılır mı dedi. Avrupalılar bile acıdı yani buna. Bunlar bir de böyle bir hadise. Tamam, hoş bir şey değil ama oluyor böyle şeyler. İddiaçıların kendilerini yardım etmediğini anlayınca İngiliz ve Fransızlara yanaştılar. Bunlar hem tetiş hadiselerini arttırdılar. Yani taşnakların faaliyetlerini arttırdılar. Bir yandan İttihat ve Terakki baskı yapmaya başladılar. Birinci Can Harbi kopunca İttihat ve Terakki dedi ki bu Ermenilerin burada bulunması bizim için bir problem. Ne yapalım? Kesin çözüm, nihai çözüm. Bu problemi ortadan kaldıralım. Nasıl kaldıracağız ortada? 1 milyon Ermeni ne yapacağız? Buhar mı olacaklar bunlar? İlk olarak Ermenilere liderlik yapabilecek. Onların bir de şöyle bir durum var. Neticede Ermeniler ekonomik olarak güçlüler. Yani sanatkar, ticaret erbabı bunlar. Çok okumuşları var.
O yüzden de taşınması zor aslında evet, bu insanların evet. Çok okumlu, göç yapması.
Evet, çok okumuşları var. Konservatuarları var, koroları var. Her yerde manastırları var, yetimhaneleri var. Yani Anadolu'ya artık kök salmış bir millet. Her yerde böyleler. Ve gayet iyi münasebetleri var Türklerle. Ortaklar Türklerle yani böyle bir hayat yaşıyorlar. İç içe girmiş. Evlenme falan yok ama ticari olarak iç içe girmişler. Mebusları var. Bu mebuslar gayet normal. Şeyinde, işinde gücünde adamlar yani bu bir aleyhte bir faaliyet yok. Dediler ki biz bu Ermenilerin ileri gelenlerini tevkif edelim. Entern edelim ki onlar cemiyeti yönlendiremesinler. Ve 1915'in Nisan ayında ilk işte şimdi Ermeni soykırımı olarak bazı memleketlerde kabul edilen tarih odur. Bu Ermeni münevverlerinin okumuşlarının işte tutuklandığı tarihtir. Tevkif etti onları İttihat ve Terakki hükümeti. İttihat ve Terakki hükümetinin şöyle bir hususiyeti var. Daha önce de çeşitli defalar söylemiştik. Vur deyince öldüren tiplerdir bunlar. Yani şu adama dikkat edin dedim adamı öldürür o ihtiyaten. Öyle bir kraldan çok kralcı bir milletti. Bu Ermeni münevverlerini bir yerde entern etmek dururken Anadolu'ya sürdü. Bir kısmını öldürdü askerler. Bir kısmını orada yerli halk öldürdü. Bir kısmı yolda açlıktan sefaten derken bunların çoğu ortadan kalktı. Bu hadise Ermeniler arasında büyük bir infial meydana getirdi. Bu infialin Rusya tarafından desteklenerek daha büyük bir felakete sebebiyet vereceğini düşündü İttihat ve Terakki hükümeti. Tam o sırada Ruslar sınırı geçtiler ve Doğu Anadolu'yu işgal etmeye başladılar. Van'da bu işte Ermeni münevverlerinin tevkifi tabii geç duyuluyor o zamanki şartlarda bir isyan çıktı. Bu isyan çok büyük bir felaket halini aldı. Van'ın yerli halkı Müslümanlar zor kaçabildiler Van Gölü'nün öbür tarafına. Bunun üzerine İttihat ve Terakki hükümeti bir karar aldı. Bu karar Ermenilerin sürgün kararı değildir. Tarihte böyle bir karar yok. Sevk ve iskan kanunu çıkardı.
Yani başka bir yerin sevk edip
ama oraya iskan. Ama bu Ermeniler için çıkarmış kanundur. Bunların Suriye'de Deir-i Zor denilen Suriye'nin doğusunda bir mıntıka var. Ekserisi çöl bir mıntıka. Oraya göçürülmesine karar verildi. Ve hiçbir köy ve kasabada nüfusun %5'ini geçmemek üzere kanunda hüküm var. Ve mallarına da el konacak maliyece. Orada kendilerine yeni mal verilecek. Şimdi şurada şöyle bir problem var. Ermeni Katolikler bundan muaf tutulacak. Katolik Ermeniler çünkü İttihat ve Terakki'ye çok sıkı bağları olacak. Onlar muaf tutulacak. İstanbul Ermenileri yani. Ama bunun dışındaki Ermeniler hepsi sürgün edilecek. Yani Bilecik'ten, Kütahya'dan, Çanakkale'den, Rus cephesiyle alakası olmayan adamlar.
Evet. Bir de şöyle
100
bir
yaşında
şey.
Kadınlar, kundakta bebekler Suriye'ye sürgün. Şimdi zaten bu sürgün adı üstünde nasıl bir sürgün o zamanın şartlarında yani ilkbahar çok yerde yol yok, tren yok, yürüyerek. Tabii de düşen adamın dostu olmaz. Herkes vay siz misiniz gavurlar, çocuklar bile ellerine taş atıp vurdular. Yolda hastalıktan ölen, açlıktan ölen, çeteler tarafından öldürülen, askerler tarafından ölen derken bu nüfusun yarısı bu sürgün sırasında hayatını kaybetti. 500 bin civarında Ermeni hayatını kaybetti. Suriye'ye 500 bin kişi vardı. Fakat iskan kanunda bir hüküm var. %5'i geçmeyecek. Suriye nüfusu zaten 500 bin. 25 bin Ermeni ancak Suriye'ye yerleştirilebilir kanun gereği. Onun üzerine bu Ermeniler Lübnan ve Suriye'de toplama kamplarında enterne edildiler. Tabi o zaman savaş, gıda mahdut. Geri kalanlar da zaten orada açlıktan öldüler. Hele Lübnan'da çok büyük bir aşk oldu. Sadece Ermenilerde Lübnan halkının çoğu açlıktan öldü. İşte o meşhur gemilerle Fransa'ya ve Amerika'ya giden Lübnan Suriyeliler, Hristiyanların da var bunların içinde. Hep bu tarihte gitmişlerdir. Bu hadise aynı zamanda Arapların da Osmanlı Devleti'ne karşı sıtkının sıyrılmasına sebebiyet verdi. Sadece Ermenilerin değil bu hadise. Onlar da çünkü bu acıları beraber yaşadılar. Ve bu hadise şu anda bile hala bizi rahatsız eden, İç politikada ve dış politikada sıkıntı veren bir mesele haline dönüştü. Çok daha basit bir şekilde çözülebilecek bir hadiseyken İttihat ve Terakki'nin o komitacı siyaseti sebebiyle hem Ermeni milleti tarifsiz acılar çekti. Hem o zamana kadar yaşanmamış hiçbir Ermeni'nin, çok az Ermeni'nin belki düşündüğü ama çok Ermeni'nin zihninde bile yer olmayan bir Türk-Ermeni düşmanlığı, milli bir, dini bir kaide haline aldı bugüne kadar devam eden. Bu hep İttihatçıların bu yanlış politikasının neticesidir. Yani tamamen haksız değillerdi belki ama sürgün bir çözüm müydü? Masum insanların sürgün edilmesi bir çözüm müydü? Ortada bir problem varsa bu problemin adını koymalısınız. Bunun suçlarını takip etmelisiniz ve gerekirse savaş ağır cezalarla cezalandırmalısınız. Bu işi tertipleyenler...
Sivil halkı işin içine dahil eden, evet, çözümler pek...
Suç işleyenler, Türkleri katledenler, Türk köylerini basanlar vurup Rusya'ya kaçıyorlar. Sen bunlara bir şey yapamıyorsun. Bu işler hiç alakası olmayan insanlar sürgün edildi. Bu tabii büyük bir acı, sosyal bir travma meydana. Bunda Türkler bile razı olmadılar. Yani dedi etmeyin eylemeyin dedi. Yani bunlar öyle böyle bizim komşumuz, esnaf. Bazı valiler, bazı kaymakamlar mesela tatbik etmek istemediler bu emri. Vazifeden alındılar. Yani çok o zamanki bürokratlar arasında da ciddi bir din adamları karşı çıktılar. Yapmayın etmeyin bizim başımıza bela gelir dediler. Nitekim sonra bütün Türkler de o Doğu Anadolu'dan sürgün edildiler Ruslar işgal edince orayı. Yandı yıkıldı bütün Doğu Anadolu. Yani böyle bir acı yaşandı. Bu tabii daha sonradı, Nisan'da değil. Mayıs ayından itibaren bu hadise yaşandı ve 1915'in sonbaharına kadar Ermeni tehciri, tehcir deniyor buna, hicret ettirmek demektir. Tehcir, yani Osmanlı metinlerinde, resmi yazışmalarında bu işe Ermeni tehciri adı veriliyor. Ermenilerin hicret ettirilmesi demek.
Sürgün diye şimdi.
Sürgün, tabii tehcir şey insanlar anlamadığı için, hicret ettirme de uzun olduğu için sürgün denilebilir. O zaman da zaten bazı resmi vesikalarda da sürgünler, menfiler diye geçiyor zaten. Bu Ermeni-Türk problemlerine de gene Osmanlı vesikalarında patırtı adı verilmiştir. Ermeni patırtısı. Osmanlılar hadiseleri fazla büyütmeme temayülündedir. Çünkü biliyorsunuz büyüttüğünüz zaman şimdi gazetelerin yaptığının tersi daha büyük bir zarar meydana getiriyor. Mümkün mertebe küçük görerek söndürme temayülündedir. Ermeni patırtısı adı verilmiştir. Hep böyle yazılmıştır. Resmi evraklar Ermeni patırtısı falan. Ama netice büyük bir acı gerek Ermeniler için gerek Türkler için. Hala daha ödenmesi beklenen bir fatura var. Yani bu işi yapanlar başkaları. Ama fatura ödetilmek istenen başkaları. Bu günümüze kadar devam eden bir siyasi problem. Ve bu problem her dakikası. Ha, şunu muhakkak söylemek istiyorum. Şimdi peki Ermenileri bu kadar desteklediler şeyler. İngiltere, Fransa, Rusya değil mi? Sahip çıkmaları lazım. 1918'de mütareke imzalandığı zaman Ermenilerin tekrar dönmesi lazım. Hiç umurlarına gelmedi. 1919, 20, 21, 22, 23 Lozan Anlaşması'na kadar ya bu Ermenileri sürdünüz, mallarını verin, kendileri geçsin. Umur. Neden biliyor musunuz? Çünkü o zaman lazımdı Ermeniler onlara. Ermenileri kullandılar, kirli bir mendil gibi fırlatıp attılar. Bunu da Ermeniler anladılar. Oyuna geldiklerini, kullanıldıklarını.
Tam da aslında mı? Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani aslında siyasette işte birkaç büyük aktör var.
Evet.
Diğerleri maalesef onların hedeflerine ulaşabilmesi maalesef için kullanılıyor.
Yani birbirlerine acımayan insanlar, Ermeniye mi acıyacaklar? Yani millet şimdi bize sorsa kendi dinlerinden, hayır alakası yok. Onlar menfaat için kullandılar. Osmanlı Devleti'ni tazdik edebilmek için daha sonra Kürtleri kullandıkları gibi. Sevdiklerinden mi? Kürtleri hiç sevmezler. Tamamen bu bir milletler arası güç oyunudur, menfaattir. Ermenileri, bunu Ermeni yazarları yazıyor bakın. Diyor ki büyük devletler bizi kullandılar, bizim milli hislerimizi, çektiğimiz sıkıntıları istismar ettiler. Bize yardımcı olacaklarını vaat ettiler. Hadiseyi büyüttüler. Osmanlı Devleti'mize düşman ettiler. Arkasından da bizim felaketle karşılaşmamıza sebep olup kirli mendil gibi bizi attılar diye bunu Ermeni yazarları
Ermeni
yazıyorlar.
Yazarlar,
onun için bugün çok kişi bunu fark eder yurt dışına gidenler. Ermenilerde Türk halkına karşı bir düşmanlık yoktur. Ermeniler bu hadiseyi birebir yaşadıkları için hakiki aktörlerin kim olduğunu çok iyi biliyorlar.
Bunu anlamış olmak
çok
da ama
var, çok
yani
Ermeni
çok
var.
Önemli bir şey. Çünkü
ben Arap memleketlerinde mesela ben Ürdün'de kaldım, Suriye'de, Lübnan'da hep Ermenilerle görüştüm. Çünkü Ermeniler Türkçe bilirler. Türk kültürüne vakıftırlar. Yani bir Arap şehrinde zaten İbrahim Tatlıses, Emel Sayın şarkısı duyuyorsunuz. Orası bir Ermeni mahallesidir veya Ermeni dükkanıdır. Bu Avrupa'da, Fransa'da keza böyle. Umumiyetle benim gördüğüm Ermenilerde. Onların da militanları var. Onların da cahil celası ama.
O militanlar da sonra siyasilerin suikastlerine karıştılar biliyorsunuz.
Ermeniler hakiki hadiseyi anlamışlardır. Yani bu işte İngiliz, Fransız, Rus Ermenileri kullandı. Osmanlı Devleti'ni tazik etti. Arkasından İttihat ve Terakki hulletti. İttihat ve Terakki. Onların adamı İttihat ve Terakki Türk değildir ki. Müslümanlıkla, Türklükle bir alakası olan komite değil. Bunları siz milliyetçi vatan falan diye düşünmeyin.
Ne enteresan.
Böyle
10 yılda,
böyle olmuyor
10
ama.
Yılda Türkiye'nin hala çözemediği
meseleleri
hepsine hemen imza atmışlar.
Trablus'un kaybı onların zamanında. Hala bakın Trablus'ta problem var. Yani Libya'da. Hala problem var. Balkanların kaybı onlar sayesindedir. O zamana kadar iyi kötü bir
ki Balkanları severler yani.
Severler kendileri oralı. Kendileri zaten Balkanlar elden gidiyor diye Sultan Abdülhamit'i tahttan indirdiler. Kendileri Balkanları birer ikişer düşünün. Selanik'te bir ordumuz vardı bizim 3. ordu. Vali tek kurşun atmadan ordu komutanı Selanik'i teslim. Ya bir ordunuz var. Birliğin olmaz anlarım. Gücün yok teslim edersin. Bir kurşun atmadan teslim etti Rumlara, Yunanlara. Çok enteresan bu. Yani bütün dünya bunu alayla ve aşağılayarak anlatır. Selanik gibi bir memleket, ordu merkezi. Bir sıradan bir kasaba
olabilir. Şimdiki İzmir gibi düşün.
İzmir gibi. Bir ordu merkezi nasıl verirsiniz? Hiçbir kurşun atmadan, mücadele etmeden karşınızda bir mücadele edin.
Ki karşında da düzenli bir ordu yok yani.
Daha küçük bir ordu var. Yani enteresan bir şey. Kaybettiler. Ve bugüne kadar gelen
Ermeni
problemi de işte onlar çıkarttı. Arap problemi. Hı. Bakın şu anda Araplarla öyle veya böyle limoni bir halimiz var. Bunun sebebi de gene iddiaçılardır. Bütün Arap tarihçilerine bakın ki Türkleri ve Osmanlıları sevseler bile hep İttihat ve Terakki'nin Türkifikasyon, tetrik politikası var. Türkleştirme. Halbuki İttihat ve Terakki kendi Türk değil. Türklükle alakası yok. Türk kültürüne uzak, İslami kültüre uzak insanlar. Buna rağmen bunu da bir politik olarak kullandılar. İslamcılığı kullandıkları gibi vaktiyle cihad-ı mukaddes falan. Bir taraftan Türkleştirme, bir taraftan Turan hayalleri, alakası yok. Tamamen bu bir iktidar projesiydi. Arapları da problem haline getirdiler. Ermenileri problem haline, Rumları problem haline getirdiler. Yunanlar İzmir'in için işgal etti. Bunu hiç sorgulayan yok. Çünkü İttihat ve Terakki, Ayvalık, Edremit, İzmir'den yukarıya doğru olan o sahil şeridindeki 120 bin Rum'u 1912-13 senesinde kovdu, hicret ettirdi. Bunlar Anadolu Rum'u. Balkanlarda senin Yunanlarla savaşman, Anadolu'daki Rumlara eziyet etmene
sebep mi?
Bunlar senin vatandaşın. Bunlar zaten Yunanlı değil, Elen değil çoğu. Anadolu Rum'udur. Bunları sürgün ettiler. Yunanlar bunu bahane ettiler. Siz dediler oradaki Rumlara kötülük ediyorsunuz, onları korumak için geliyoruz. Bakın İzmir'in işgali bile sebep. Ve arkasından Yunan Harbi bile gene İttihat ve Terakki politikalarının neticesidir. Türk memleketlerinin Ruslar tarafından tamamen işgali ve oraya yerleşmeleri yine İttihat ve Terakki politikalarının bir neticesi
olmuştur. Belki haftaya bunu konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.